29. ayrım.
Tren sallanıp sarsıldı, ardından yavaşladı ve Ricky'nin tutunduğu metali daha sıkı kavramasına sebep oldu. Ayakta sabit durabilmek zordu ve sırt çantalı, uzun saçlı bir gence çarptı. Genç ani fiziksel temasa hiç aldırmadı. Metro durağı Ricky'nin evinden 2 blok gerideydi. Ricky ayağa kalkıp istasyondan geçti ve tekrar açık havaya çıktığı için minnettardı. Durdu ve kaldırımdaki sıcaklığı içine çekti. Ardından hızlıca caddeden aşağı yürümeye başladı. Tam olarak kendinden emin değildi ama amaç odaklıydı. Karısının eski adres defterini bodrum katındaki depodan bulup çıkartmaya ve karısının bir zamanlar tanıdığı hakimleri aramaya başlayacağına karar verdi. Bir tanesi yardım etmeyi istemek zorunda kalacaktı. Tam olarak bir plan sayılmazdı ama en azından bir şeydi. Hızlı hızlı yürümeye devam ederken intikam oyunundaki bu noktaya Rumpelstiltskin istediği için mi yoksa kendisi akıllı davranmış olduğu için mi geldiğinden emin değildi. Ve bir anda garip bir şekilde Rumpelstiltskin'in annesini dövmüş olan Rafael Johnson'dan bu denli korkunç bir intikam almış olduğu düşünceyi destekledi. Ricky, kendisinin yaptığı fakat bürokratik eksikliklerden kaynaklanan küçük ihmalinin ve Rafael Johnson'ın uygulamış olduğu fiziksel şiddet arasında önemli bir ayrım olması gerektiğini düşünüyordu. Ricky, başına gelen her şeyin kariyerine, banka hesaplarına, hastalarına ve hayatında yaratılan tüm kargaşa ve bozulmaların burada bir isim ve bir özürle biteceğine ve ardından hayatın yeniden oluşturma işine geri dönebileceği gibi olumlu bir düşünceye kapılmasına izin verdi. İntikamının niteliği üzerinde bir saniye bile durmasına izin vermedi. Çünkü bu aşina bile olmadığı bir şeydi. Ne de arka planda pusuya yatmış olan akrabalarına yapılan tehditlerin üzerinde duruyordu. Bunları yapmak yerine tam anlamıyla olumlu düşüncelere kapılmasa da en azından normal bir görüntü ve oyunu başarılı bir şekilde oynayabileceği inancı veriyordu. Ricky, bloğuna giden köşede dönmesiyle yolda durması bir oldu. Kahverengi binanın önünde 3 polis arabası, yanıp sönen ışıklar, belediyeye ait kocaman kırmızı bir itfaiye aracı ve 2 kamu aracı vardı. Yanıp sönen ışıklar çöken akşam karanlığını aydınlatıyordu. Ricky, sarhoş ya da suratının ortasına yumruk yemiş bir adam gibi geriye doğru sendeledi. Giriş basamaklarında koruyucu şapka ve ter içinde iş tulumları giyen çalışanlarla konuşan birkaç polis memuru gördü. Bir ya da 2 itfaiye eri konuşmanın kenarında kalmıştı. Ama Ricky öne doğru çıkınca dolanıp itfaiye araçlarına atladılar. Motor gürlemesi ve sirenin şiddetli sesiyle tozu dumana katıp sokağın aşağısına doğru koyuldular. Ricky aceleyle ilerledi. Önünde duran adamların zorunluluklarından yoksun olduklarını bilinçaltında farkındaydı. Evinin önüne geldiğinde neredeyse nefesi tükenmişti. Polis memurlarından bir tanesi döndü ve Ricky ile yüz yüze geldi. "Ağır ol bakalım arkadaş," dedi memur. "Burası benim evim," diye karşılık verdi Ricky endişeli bir şekilde. "Ne oldu? Burada mı yaşıyorsun?" diye sordu polis, cevabını daha önce almış olmasına rağmen. "Evet," diye tekrar etti Ricky. "Ne oluyor?" Polis direkt cevaplamadı. "Şurada duranlara gidip sorsan daha iyi olur," dedi. Ricky başka bir grup adamların olduğu tarafa baktı. Komşularından birini gördü, 2 kat üstünde yaşayan ve gevşek konfederasyonu yöneten bir borsacı, sarı şapka takan kamu çalışanlarıyla tartışıyordu. 2 adam da yanlarında duruyordu. Ricky adamlardan birinin apartman yöneticisi ve diğerinin de binanın bakım sorumlusu olduğunu fark etti. Ricky gruba yaklaşırken görevli adamlar yüksek sesle konuşuyordu ve Ricky bir adamın, "Rahatsız eden insanlarla ilgili söyledikleriniz umurumda değil. Oturanlara ben karar veriyorum ve ben de imkansız olmaz diyorum." Borsacı sinirle arkasını döndü, Ricky'nin olduğu tarafa dönmüştü. El salladı ve tartışan adamları öylece bırakıp Ricky'ye doğru geldi. "Doktor Starks," dedi elini uzatarak, "sizin tatile çıkmış olduğunuzu sanıyordum." "Ne oluyor?" diye sordu Ricky hemen. "Her şey çorba oldu," diye devam etti borsacı. "Olan nedir? Polis sana anlatmadı mı?" "Hayır, ne oluyor?" Borsacı iç çekti ve omuzlarını silkti. "Görünüşe bakılırsa 3. katta büyük bir tesisat hatası yapılmış. Oluşan bir tür basınçtan ötürü aynı anda birkaç boru patlamış. bomba gibi patladılar. Birinci ve ikinci katı tonlarca su bastı ve üçüncü kattakilerin her şeyleri eksik. Elektrik, gaz, su, telefon, hepsi kesik. Borsacı Ricky'nin şaşkınlığını yüzünden okumuş olmalı çünkü tedirgin bir tutumla devam etti. Üzgünüm, senin dairende en çok zarar gördüğünü biliyorum. Henüz görmedim ama. Benim dairem? Evet, şimdi bu görevli gerizekalısı mühendislerim ve inşaatçılar gelip binayı kontrol edene kadar binayı tamamen boşaltmak istiyor. Ama eşyalarım? Görevlilerden bir tanesi girip ihtiyacın olan şeyleri almanda sana eşlik edecek. Bütün binanın tehlikeli durumda olduğunu söylüyorlar. Arayabileceğin biri var mı? Kalabileceğin bir yer? Ben Ağustos ayını genelde Cape'te geçirdiğini sanıyordum. Ben orada olacağını. Ama nasıl? Bilmiyorum. Görünüşe bakılırsa sorunun başladığı daire senin tam üstündeki oluyor. Ve Wolfsons ailesi tatil için Aerodeck'teler. Lanet olsun. Onları aramalıyım. Umarım burada telefon numaraları vardır. İyi bir inşaatçı tanıyor musun? Tavan, zemin ve arasındaki her işten anlayan biri. Ve bence sigortacını hemen ara. Ama bunu duyduğunda memnun olmayacağını tahmin ediyorum. Sigortanın zararı saptaması için onu buraya getirmelisin. Ama içeride fotoğrafları çeken iki adam var. Hala anlamıyorum. Adamın dediğine göre tesisat öylece patlamış. Tıkanma olabilir. Öğrenmemiz haftalar sürecek. Bir tür gaz sıkışması da olabilir. Her neyse bir patlama yaratmak için yeterli olmuş. Bomba gibi. Ricky bir adım geri çekildi ve çeyrek yüzyıllık evine baktı. Bu duygu iyi tanıdığımız, önemli ve yakın olduğunuz yaşlı birinin ölüm haberini almak gibiydi biraz. İnanabilmesi için bizzat gidip dokunma ve inceleme ihtiyacı duyuyordu. Tıpkı bir zamanlar karısının yanağını okşadığında tenindeki porselen soğukluğunu hissettikten sonra ne olduğunu tam olarak anladığı gibi. Binanın bakımından sorumlu olan adama işaret etti. Beni içeri sok diye zorladı. Göster bana. Adam kafasıyla mutsuz bir şekilde onayladı. Gördüklerin hiç hoşuna gitmeyecek dedi. Hem de hiç. Ve sanırım ayakkabıların da berbat olacak. Adam Ricky'ye isteksizce bir baret verdi. Baret çizik ve sıyrık içindeydi. Ricky binaya girdiğinde tavandan hala su damlıyordu ve duvarlardan sızmaya devam ediyordu. Girişteki duvar boyaları kabarıp kalkmış ve pul pul dökülüyordu. Rutubet hissediliyordu. İçerideki hava vahşi ormanınki gibi birden nemli, küflü ve ıslak olmuştu. İnsan dışkısının bayıltıcı kokusu havayı sarmıştı. Mermer zeminde gölcükler oluşmuş ve giriş yolunu kışın üzerinde yürünen donmuş göletler kadar kaygan yapmıştı. Binanın bakımından sorumlu olan adam Ricky'nin birkaç adım ötesinde yürüyor ve adımın nereye atacağına çok dikkat ediyordu. ''Kesif kokuyu aldın mı? Hastalık kapmak istemezsin.'' dedi adam, başını omzuna doğru çevirerek. Merdivenlerden yukarı yavaşça çıkmaya başladılar, yükselen sulardan mümkün olduğunca kaçınmaya çalıştılar. Ricky'nin ayakkabıları attığı her adımda garç gurç sesler çıkarmaya başlamıştı bile. Ve deriden ıslaklığın sızmaya başladığını hissedebiliyordu. İkinci katta iş tulumları, plastik çizmeler, plastik eldivenler giymiş ve maske takmış olan iki genç adam büyük paspaslarla atık sudaki pislikleri temizlemeye başlamışlardı. Paspaslar pisliğin içinden geçirilirken şap şup sesler çıkarıyordu. Adamlar yavaş ve planlı çalışıyorlardı. Plastik çizmeler, ucuz kahverengi bir takım elbise giyen, maske takmış ve boynundaki kravatı gevşetmiş olan üçüncü bir adam, elinde fotoğraf makinesiyle kenarda durmuş, harabenin fotoğraflarını bir bir çekiyordu. Fotoğraf makinesinin flaş ışığı patlarken, Ricky tavanda devasa bir çıban gibi görünen büyük bir şişkinlik olduğunu gördü. Suyun birikmiş olduğu ve fotoğraf çeken adamın üzerinde patlayıp su altında bırakacak gibi görünüyordu. Ricky'nin daire kapısı sonuna kadar açıktı. Binanın bakım görevlisi Ricky'ye döndü. Üzgünüm, açmak zorunda kaldık. Ana problemin kaynağını bulmaya çalışıyorduk. Sonra durdu. Sanki başka bir açıklamaya gerek kalmamış gibi ama tek bir kelime ilave etti. Sıçayım. Ki bunun da açılımına ihtiyaç kalmamıştı. Ricky dairesine bir adım attı ve olduğu yerde durdu. Evinden bir çeşit kasırga geçmiş gibiydi. Su yarım metreye kadar birikmişti. Işıklar kısa devre yapmıştı ve bir şeyin yakılıp ardından havada söndürülmüş olduğunu belli eden ağır bir koku vardı. Bütün mobilyalar ve halılar su içinde kalmıştı. Birçoğu da kullanılmaz hale gelmişti. Tavanın büyük bir bölümü kabarıp çökmüştü. Başka kısımları da patlamış ve etrafa kar gibi beyaz tozlar saçıyordu. Alçılar şerit şerit gevşeyip yığınlar halinde düşmüştü. Biçimsiz karton piyerleri andırıyorlardı. Sayamayacağı kadar çok yerden hala koyu renk kahverengimsi zehirli su damlıyordu. Dairesine girdikçe holde birikmiş olan dışkı kokusu ciddi oranda artıyordu. Neredeyse Ricky'yi soluksuz bırakacaktı. Her şey mahvolmuştu. Eşyaları da sırılsıklam olmuştu ya da etrafa saçılmıştı. Sanki bir deprem dalgası dairesine çarpmış gibiydi biraz. Ofisine dikkatlice girdi ve kapıda durdu. Tavandan kocaman bir parça koltuğa düşmüştü. Masası kıvrık bir alç parçasının altında kalmıştı. Tavanda en azından 3 tane farklı delik vardı. Hepsinden de su damlıyordu. Hepsi paramparçaydı. Mağaradaki sargıtlar gibi borular sarkıyordu. Yeri tamamen su kaplamıştı. Bazı tablolar, diplomaları ve Freud'un resmi yere düşmüştü. Bu yüzden birçok yerde cam kırıkları vardı. Terörist saldırısına benziyor biraz, öyle değil mi? Dedi binanın bakımından sorumlu olan adam. Ricky öne doğru adım atınca adam uzandı ve doktorun kolunu tuttu. Oraya girme dedi. Eşyalarım diye başladı Ricky. Zeminin artık sağlam olduğunu düşünmüyorum dedi adam. Aşağı doğru sallanan o borulardan herhangi biri her an kopabilir. Almak istediğin her neyse zaten mahvolmuştur. En iyisi bırakmak olur. Bu yer düşündüğünden çok daha tehlikeli. Nefes al doktor, kokuyu alabiliyor musun? Sadece dışkı kokusu falan değil. Sanırım ben gaz kokusu da alıyorum. Ricky tereddüt etti ve ardından başını sallayarak onayladı. Yatak odası diye sordu. Aynı durumda. Bütün kıyafetler de öyle ve tavandan düşen büyük bir parçada yatağı kırmış. Yine de görmem gerek dedi Ricky. Hayır, gerekmez diye karşılık verdi adam. Hiçbir kabus gerçekle yarışamaz. En iyisi bırak ve defolup gidelim. Sigorta neredeyse her şeyi karşılayacak. Eşyalarım? Eşyalar sadece eşyadır doktor. Bir çift ayakkabı, takım elbiseleri, bunları yenisi kolayca alınır. Hasta olmaya ya da yaralanmaya değmez. Buradan çıkıp her şeyi uzmanlara bırakmalıyız. Tavandan arta kalanların uzun süre dayanacağına inanmıyorum. Zemin içinde garanti veremem. Burayı baştan aşağı yıkmaları gerekecek. Ricky o anda tam da öyle hissediyordu. Baştan aşağı pislikle boğulmuş. Döndü ve adamın peşinden dışarı çıktı. Adamın söylemiş olduklarının altını çizercesine tavandan bir parça Ricky'nin arkasından yere düştü. Yeniden kaldırıma döndüğünde binanın bakım sorumlusu borsacı ve DPV görevlisi adam yanına yaklaştılar. Kötü dedi borsacı. Daha beterini görmüş müydün? Ricky kafasını sallayarak görmediğini belirtti. Sigortacılar geliyorlar, yoldalar diye devam etti borsacı. Ricky'ye kart vizitini verdi. Birkaç gün içinde beni ofisimden ara. Bu arada gidebileceğim bir yer var mı? Ricky kafasını sallayarak onayladı, adamın kartını cebine soktu. Hayatında dokunulmamış olan bir tanecik yeri kalmıştı. Ama bu şekilde kaldığına dair pek umudu yoktu. 19. Bölüm. Gecenin geri kalan kısmı onu daracık bir takım elbisesi gibi sıkı ve rahatsız bir şekilde sarıyordu. Yanağını pencerenin camına yapıştırdı. Sabahın erken saatlerine ait soğukluğun engelleri aşıp sanki içine aktığını, dışarıdaki karanlığın içindeki umutsuzluğa katıldığını hissedebiliyordu. Ricky sabahı 4 gözle bekliyordu. Güneş ışığının içinde taşıdığı umutsuzluğunun karanlığını yenmesine yardımcı olabileceğini umut ediyordu. Aynı zamanda bunun beyhude bir umut olduğunu da biliyordu. Derin derin nefes alıyordu. Dilindeki o eski tadı alıyordu. İçini dolduran o umutsuzluğun ağırlığını taşımaya çalışıyordu. Ama bunu yapamıyordu. Ricky liman işletmesinden Provinston'a giden Bonanza otobüsünde gece yolculuğunun 6. saatindeydi. Şoför vites değiştirdikçe dizel motorunu sürekli olarak artan ve alçalan sesini dinliyordu. Providence'deki duraktan sonra otobüs sonunda Cape'deki 6. güzergahına ulaşmıştı ve yavaş ama kararlı bir şekilde ana yoldan yukarı ilerliyordu. Bourne, Falmouth, Hyannis, Easton ve son olarak Ricky'nin P-Town'a gitmeden önceki durağı olan Wellfleet'te yolcuları indiriyordu. Otobüsün şimdiye kadar 3'te 2'si boşalmıştı. Yolculuk boyunca diğer tüm yolcular, genç bay ve bayanlar, üniversite yaşında, çalışma yaşını geçen ve hafta sonu için Cape Cod'a kaçanlardan oluşuyordu. Hava tahmin raporu iyi olmalı diye düşündü. Aydınlık gökyüzü, yüksek sıcaklıklar. Da gençler çok gürültülüydüler. Yolculuğun ilk saatlerinde heyecanlı olduklarından gençlere özgü olan o davranış biçimine bürünüp kahkahalar atıp zevzeklik ettiler. Adeta yaşından büyük olan farkındalıklarla onlardan ayrılan ve en arkada bir başına oturan Ricky'yi görmezden gelmişlerdi. Ama motorun dinmeyen can sıkıcı titreme sesleri Ricky'nin kurtarıcısı olarak adeta bütün yolcuların üzerinde etkisini göstermişti ve hepsi farklı uyuma pozisyonlarını almışlardı. Böylece Ricky'ye yolun tekerleklerinin altından geçip gidişini izlemesine ve düşüncelerinin de yol kadar hızlı akmasına izin verdiler. Dairesini harabeye çeviren bir tesisat hatasının olmadığından hiç şüphe yoktu. Aynısının yazlık evi içinde geçerli olmamasını umuyordu. Ona kalan tek şeyin bu olduğunu fark etti. Kendi içinde bunun cesaretlendirmektense onu üzecek bir yolculuk olacağını hesaba katıyordu. Tozlu hatıralarla dolu bir ev. Evin arkasındaki ambarında yazları kullanılması için koyduğu çürük ve göçük içinde olan 10 yıllık bir Honda Accord. Hayatı boyunca Manhattan'da bir kez bile araç kullanma ihtiyacı hissetmemişti. Havadan ötürü yıpranmış birkaç kıyafet, pantolonlar, tişörtler ve yakaları aşınmış ve güve delikleriyle dolu olan süveterler. Onu bankada bekleyen aşağı yukarı 10 bin dolar değerinde bir çek. Mahvolmuş bir iş hayatı, son derece perişan bir hayat ve Rumpelstiltskin'in belirlemiş olduğu sürenin bitiş tarihine 36 saat. Günlerdir ilk defa karşı karşıya kaldığı seçeneği düşünüyordu. O isim ya da kendi ölüm ilanı. Aksi takdirde masum biri Ricky'nin henüz hayal etmeye başlayabildiği bir ceza çekmek zorunda kalabilirdi. Mahvedilecek hayatlardan ölüm arasındaki tüm berbat düzenlemeler. Adamın doğruluğundan artık kesinlikle şüphe etmiyordu. Yapabildiklerinden ve kararlılığından da şüphe duymuyordu. Ricky düşünmeye başladı. Bütün bu koşturmacılarıma, tahminlerime ve bulmacanın parçalarını birleştirme çabalarıma rağmen seçim asla değişmedi. Mektubun ofisime geldiğindeki ilk halimle şu anki halim arasında hiçbir fark yok. Ardından başını salladı çünkü bu tam olarak doğru değildi. Durumu önemli ölçüde kötüleşmişti. Şehrin yukarı yakasında iyi döşenmiş muayenehanesinde mektubu açan, etrafını dikkatle düzenlediği hayatını sardığı ve her günün her dakikasını kontrol eden Doktor Starks artık yoktu. Ceket giyen, kravat takan, saçının her bir telinin olması gereken yerde taşıyan düzgün bir adamdı. Bir anlığını pencere camına baktı ve yansımasından ona bakan adamın bir zamanlar olduğunu düşündüğü adamın hiç yansıtmadığını gördü. Rumpelstiltskin bir oyun oynamak istemişti ama onun başına gelenlerin hiçbiri oyun kurallarına uymuyordu. Otobüs biraz sallıyor, motor da yavaşlıyordu. Bu da başka bir durağa varmak üzere olduklarını gösteriyordu. Ricky kol saatine baktı ve Wellfleet'e tam da şafak vaktinde varacağını gördü. Yıllarca tatile başlarkenki en güzel şey bir rutinle başlamasıydı. Geliş ritüelleri her yıl aynı olmuştu ve bu nedenle her sene sanki uzun bir aradan sonra gördüğü eski bir dostuna kavuşmuş gibi olurdu. Ricky'nin eşi öldükten sonra Ricky her yıl yazlığına geldiğinde aynı yaklaşımı sürdürmekte kesin kararlı olmuştu. Her yıl Ağustos'un birinde LaGuardia'dan Provincetown'daki küçük bir havaalanına giden aynı uçağa binerdi. Oradan aynı taksi şirketine ait bir taksi alıp onu onlarca kilometre uzaktaki yazlık evine tanıdık ve eski yollardan giderek bırakırdı.